Merhabalar, Üretim Bandı Tekniği'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü konuğum Özkan Altuner. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Ne haber, nasılsın?
Vallahi iyiyim. Yani işte evdeyiz. Çok dışarı çıktığımız yok, zorunlu ihtiyaçlar dışında. Evden mümkün olunca çalışıp destek olmaya çalışıyorum işte arkadaşlarıma. Onun dışında bir sıkıntı yok. Sen nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı? İstanbul'da, Türkiye'de durumlar nasıl?
Ben iyiyim. İstanbul'da Türkiye'de durumlar biraz iyiydi. Şu an daha biraz kötüye gidiyor ama şimdi biraz daha iyiye gidiyor gibi görünüyor ama bilmiyorum. Biz de evdeyiz yani Mart'ın ortası, ilk gün, pandeminin ilk gününden beri evden çalışıyoruz. Güzel ya yani hani ev tarafında güzel. Sağlığımız da iyi. Dostlarımız, arkadaşlarımız, ailelerimiz.
Sağlık versin.
Bakalım bu dönemi atlatacağız inşallah.
İnşallah.
İlk önce çok teşekkür ederim. Uzaklardan, sen Amerikalardan şu an bizimle konuşmayı yapıyoruz. İlk önce çok sağ ol, çok hızlı oldu seninle de. Konuşmak istediğim, tanıdığım abilerden, yani abi demiyorum ben sana da yani insanlardan birisin. biraz da seni konuşalım, ne yapıyorsun, ne ediyorsun dedim. O zaman başlayalım abi. Biraz kendinden ve neler yaptığından bahseder misin? Nerelerdesin, neler yapıyorsun?
Valla aslında epeydir ben şey diyeyim yani sektörün içerisindeyim herhalde bir 98'den beri ama aktif olarak 99'dan beri sektördeyim. Yani ilk işte ASP ile başladım kod yazmaya. Okulda, yani okul devam ediyordu. Üniversite devam ediyordu. Ona çalışıyordum bir yandan. Sonra işte hani işte .NET'tir, C#'tir, işte PHP'dir, Python'dur. Öyle devam etti. İşte bir dönem kendi şirketimi kurdum. Tek kişiydim. İşte Facebook uygulamalarının revaçta olduğu bir dönemdi. O zaman galiba Migros'un da ilk mobil uygulaması çıkmıştı. Onun ilk versiyonunu ben yazmıştım Objective-C ile. Belki bilenler bile sanal market uygulaması. Barkod okutup hatta işte evden çıkmadan alışveriş yapabilirsiniz gibi bir şeyi vardı. Mottosu vardı. Sonra bir arkadaşla bir ortaklık yaptık. Bir ajans kurduk. Ajansımızın fokusu yine sosyal ve mobil uygulamalar ve kampanyalar idi. İşte bir sene sonra yollarımızı ayırdık. Ondan sonra yine işte danışmanlıklar oldu. İşte kurumsal yerlerde çalıştım. İşte bir dönem BlackBerry'de, bir dönem IBM'de, işte bir dönem Akbank'ın mobilini yazan ekibe destek verdim. Sonrasında da işte yine İstanbul'dayken iTaxi'yi yapan şirkete geçmiştim. Ben girdikten sonra da herhalde bir işte 10-11 ayda da şey yaptık, ürünü çıkardık. Epey zor bir hakikaten süreçti. Yani şu kadarını söyleyeyim. Balayına bile gidemedim. Yani hani o kadar şey vakitsizlik olmuştu ki. Evet. Yani cumartesi düğünüm vardı. Pazartesi ofise gitmiştim. Öyle bir yoğun bir dönemden yani tempore çalışıyorduk. Ama yani Allah şükür iyi bir ürünle çıkardık. Aralık'ta ilk yolcumuzu almıştık şeyde sistemden. Yani gurur duyduğum ve hani gerçekten her yönüyle uğraştığım ondan sonra yani teknik altyapısıyla olsun, işte müşteri tarafıyla olsun, saha ekibiyle olsun, yani özel donanımıyla olsun böyle her noktasına değindiğim ve böyle hani gerçekten çocuğum diyebileceğim bir ürün çıktı ortaya. Ama maalesef ki hani şu anki kullanım oranları tabii ki çok şey değil, yüksek değil gördüğüm kadarıyla. Tabii yani hani farklı şeyler var onun içerisinde diye düşünüyorum kullanımla alakalı. Ya inşallah hak ettiği yere gelir. Şimdi de şey diyeyim yani işte Amerika'ya taşındım. Tam işte Mart sonuna doğru geldik. Geldikten iki gün sonra uçuşlar kesildi. İşte geldik, evdeyiz. Yani geldik ama hani evden çıkmadık yani pek. Öyle diyeyim. Öyle. Şimdi de işte
peki
arkadaşlara...
Oraya, onu soracaktım. Oraya niye gittin yani? Hadi Amerika'ya gidin dememişsindir bir gün, bir sabah uyanıp.
Aslında şöyle ben bir vize aldım. O1 diye bir vize var. O vize hani sanatta, eğitimde, ondan sonra veya iş dünyasında böyle üstün başarı sergilen insanlara verilen bir vize. Bu size çalışma ve oturma hakkı veriyor. İşte o vizeyi aldım. Öyle geldim. İşte burada da bizim işte arkadaşlarım var. Hani onlar da zaten çağırıyordu beni buraya. Onlarla beraber hani ne yapabiliriz şu an bakıyoruz. Hatta bir ürün üzerine şu an çalışıyoruz. Bir tane de böyle yine uğraştığım mobil uygulama var. Onunla çıkmak üzereyiz. Orada da hani maliyetler hakikaten çok büyük bir kıstastı uygulamaya. Daha önce bir ekip yapmaya çalışmış. Maalesef hani çok başarılı bir sonuç çıkmamış. Yani bütün bütçeyi de orada harcamışlar. O yüzden böyle çok çok ucuz bir maliyete uygulamayı şu an çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bitti gibi ama tabii sıkıntılarımız oluyor. Yani her projede olduğu gibi zaten. Ya şu an biraz daha böyle işte hani product lead, ondan sonra işte tech lead gibi davranıp işte ekiplere, işte arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum burada.
Peki şeyde gerçekten söyleyecektim, sen zaten üstüne söyledin. Yani aslında güzel bir kariyer var. BlackBerry, IBM, Akbank, sonra iTaxi'nin yani ilk şeyinde bulunmak. Hı hı. Ve hani orada gerçekten var olan bir şeyi kırmaya çalışıyor. Ondan sonra da muhtemelen dağıldı herhalde. Şimdi isim vermek istemiyorum da. Hı hı. O yüzden yani onun üstüne çok fazla konuşmamak için iyidir kötüdür diye şey, sıkıntı olmasın diye yani sadece. İyi bir kariyer, Amerika'ya gidiyorsun. Şey garip olmuyor mu ondan sonra? Sana böyle hiç böyle para pul olmadan ucuz bir şekilde mobil uygulama başına kalıyor ve hani orada ne yapıyorsunuz yani? Hani mesela tech lead olarak nasıl kararlar alıyorsun? Yani teknolojik tarafında mesela kod falan çok mu kötü? Ya da kime yaptırıyorsunuz? Nasıl oluyor?
Şu anda aslında şöyle söyleyeyim. Geçen sene Tunus'a giderken uçakta tanıştığım bir arkadaş vardı. Orada onun işte kendi şirketi varmış yani, hem Tunus'ta hem Fransa'da ofisleri varmış. Öyle bir muhabbetimiz başlamıştı. İşte mobil uygulama yaptığından falan bahsetmişti. Yani o yüzden hani işi oraya verdim. Önce bir maliyet falan konuştuk başında. Yani iş ilk önce bir şeye verilmiş. Biraz daha hani junior bir arkadaşı veya ekibi verilmiş diyeyim. Yani bazı problemlerin üzerinden tam gelememiş. Çıkan kod da herhalde tam istendiği gibi olmamış. Ionic bir yazmışlar mesela uygulamayı. Yani bazı SDK'lar tam doğru entegre edilememiş. Yani ödeme alması gerekiyor mesela uygulamanın. Sıkıntılar çıkmış. İşte Apple reject etmiş uygulamayı. Hani yanlış bir kredi kartı senaryosu olduğu için. İşte onların mesela fixiyle uğraştık. İşte arayüzü falan tekrar elden geçirdik. Daha böyle hani albenisi yüksek olan bir arayüze getirdik. İşte hem hızlı olsun diye React'i seçtik. Her iki platformda da hani aynı kod base üzerinden gidelim diye. Yani şöyle söyleyeyim. Herhalde bir 3 veya 4 haftalık bir development sürecinden sonra işte ürün ortaya çıktı. Yani full payment entegrasyonuyla birlikte. Yani iOS'ta mesela Apple Pay kullanıyor. İşte Android'de Google Pay ve işte PayPal kullanıyor. İşte arka tarafta Stripe var, backend tarafta. Stripe API ile şey yapıyor. Yani daha sonra backend Stripe'da konuşuyor. İşte mobilde API üzerinden backend'e sorular atıyor. O şekilde bir yapı kurduk. Yani aklımıza gelen en ideal, en hızlı çözüm buydu. Böyle ilerledik aslında.
Şimdi orada mesela Ionic'miş, React'a geçmişsiniz. Ionic'den de devam edebilirsiniz aslında. Çünkü yani o da Angular'ın galiba değil mi? Mobile şekliydi, yanlış hatırlamıyorsam.
Ionic'de benim böyle çok iyi tecrübelerim olmadı. Hani daha doğrusu okay. Ionic tarafında geliştirme yapan bir arkadaşımız vardı benim önceki bir ekibimde. Orada çıkan ürünü gördüğümde açıkçası içimi hiç sinmemişti. Yani son tabii ki versiyonunu bilmiyorum açıkçası. İncelemedim performans olarak nasıl diye. Ama hani React artık şu an epey bir hype ya. Yani hani ürettiği işte evet. Çıktı da başarılı. Yani performansı gayet iyi. Yani o yüzden ve zaten ekibin şeyi de know-how'u da React üzerineydi. Hiç Ionic'e şey yapmadık yani, devam ettirmedik. Hızlıca da bu çıksın diye React'ı seçip React üzerine ilerledik açıkçası.
Siz şimdi o zaman Ionic'de gelen projeyi React'ta
yeniden yazdık.
Mi ettiniz? Yeniden ya yazdık. Sıfırdan yazdık. Tamam, okey, anladım.
Peki eski, burada eski nasıl bir önceki yazılımcı?
Önce ya en doğrusunu yapmışsınız zaten. Öbür türlü daha zor olurdu da evet, bir takım evet. Bir yerler Ionic kalırdı falan. Peki şey nasıl bir ekipti bu? Sen elini kirlettin mi yani? Hani sen bizzat içine girdin mi işin?
Ben yoksa, koda girmedim.
Ama ben lead mi ettin?
Ben biraz daha PM tarafındaydım aslına bakarsan. Aradaki iletişimi sağladım. Çünkü yani development yapan ekip, yani developer'ımız şeyde Tunus'taydı. Ama onların teknik taraftaki sorumlusu Paris'te yaşıyor. Yani ondan sonra Arda'yı yine benim iletişimde bulunduğum işte onların project manager'ı vardı. Bir de bizim burada tarafta müşteri tarafı var. Müşteri de New York'ta. İşte ben Kaliforniya'dayım. Arda böyle bir çılgın bir saat farkı oluyor. Hani bazen hani gece işte 2-3'e kadar oturmam gerekiyor. Yani test yapmak için veya işte adamların sorusu olursa, developer'ın sorusu olursa cevaplamak için. Veya erken kalkmak gerekiyor. Onlar uyuma, şey işten çıkmadan yakalamak için falan. Hani en büyük şey sıkıntı bu zaman farkı tabii oldu. Çünkü bir talepte bulunduğumuzda hani burası şey oluyor. Biz ancak hani kodu demeyeyim de işte ürünü test etmeye başladığımızda onda da işten çıkış saati olmuş oluyor. İşte bug buluyoruz, bir şey yapıyoruz. Hani anlık konuşmak gereken bir şey oluyor. Tabii biz şey oluyor, zaman kaybediyoruz. İşte ne yaptık bunun önüne geçmek için? İşte hani WhatsApp grubu kurduk. Hani en hızlı olsun diye. İşte Slack'ten bir şey yaptık. İşte Trello board'u açtık. Hani böyle mümkün mertebe iletişimi sıcak ve hani kayıt altında olsun diye bu yöntemleri tercih ettik. Ben soruna gelecek olursak biraz daha burada şey gibi davrandım. Hani project manager gibi davrandım. Teknik soru olursa onları cevaplamaya çalıştım. Hakeza fonksiyonel tarafta da bir soru olursa Orada bir yön vermeye çalıştım. Yine geliştirme yapan ekibi. Çünkü müşteri tarafından feedback'i aldık. Yani akışı falan belirledik. Yani sonrası artık benim biraz daha şeyle alakalıydı. Benim geliştirme yapan ekiple benim aramdaki iletişimle alakalıydı. Böyle bir rolüm oldu.
Orada bir ekip mi vardı, bir kişi mi vardı? Bazen bir kişi gibi söylüyorsun da o yüzden şey yaptım.
Yok, iki tane developer var. Bir tane de tasarımcı vardı. Yani toplamda üç kişi.
İyi. İyi, çok iyi.
Yani developerların yani biri zaten şirketin co-founder'ı. Hani o tarafın technical lead'i. Tasarımcı da onun kardeşiydi. Hani iki kardeş şirket kurmuşlar. Bir de çalışanları vardı, React yazan. O da Tunus'ta destek veriyordu.
O iki kişi Fransa'da, onlar da Tunus. Evet, çocuklar evet. Şeyden Fransa, Tunus'tan destek veriyor.
Aynen.
Ve bu koca uygulamayı 4 yani 4 hafta mı dedin? Bir ay, yani yanlış mı?
Evet evet. Yani hatta
kısa bir sürede
4 haftadan bile yani, kısa diyebilirim, aynen.
Ya orada şeyi yani böyle gün gün mü gittiniz, yoksa sen hani arkadaşlar benim böyle ben biliyorum bu işi deyip programladın mı? Orada mesela ne öğrendin? Yani nasıl yaklaştınız çözüme? Böyle bir problem var. Darmadağın bir konu, çalışmayan
açıkçası
bir
şey. Yani mümkün mertebe developer tarafına çok girmemeye çalıştım. Çünkü onların kendi hani metoduyla, kendi iç iletişimlerine falan çok karışmamaya çalıştım. Ki hızlıca işi yapsınlar diye. Hani şey, baştan şeyi tabii ki bir değerlendirdik. Hani günlük işte standart yapalım mı, ondan sonra böyle şey yapalım falan diye. Yani çok ekip şey istemedi böyle bir yaklaşımı. Ama hani işte her şeyde kayıt altında olsun diye de WhatsApp grubu kuralım dediler. İyi dedik yani, nasıl istiyorsanız. Hani mümkün mertebe ben şeylerin iç işlerine karışmadım. Sadece şey yapıyorduk, hani API tarafında bazı talepleri olduğunda ben backend'deki developer'a bunu iletiyordum. Veya işte backend'deki yani işte API yazan arkadaşa bazı işte direktifler veriyordum. Hani şunu şöyle yap, bunu böyle yap gibisinden. Akışta mesela sorular olabiliyordu. Onları cevaplamaya çalışıyordum. Yani mümkün mertebe onların yazdığı koda ve şeye çok karışmadım. Kendi iç akışlarına karışmadım. Ki en iyi bildikleri yöntemle en hızlı şekli yapsınlar diye. Yani dediğim gibi burada bizim için önemli kısa zaman. Çünkü bu bir hani çarit uygulaması ve hızlı çıkması gerekiyor bağış alması için. O yüzden şey, yani zaman birinci önceliğimizdi. En hızlı nasıl yapacaklarsa öyle yapsınlar diye serbest bıraktım açıkçası.
Orada şeyi soracağım. Peki React'i onlar mı seçti o zaman?
Yok, React'i biz seçtik. Yani React'i bilen bir ekip bulmamız gerekiyordu. Aklıma zaten o dediğim gibi danıştığım arkadaş geldi. Sordum, böyle bir şeyiniz var mı diye, yetkiniz var mı diye. Var dediler. İlan ettik yani.
Peki şey nasıl oldu? Backend dedim bir de. Bir API yazan biri mi vardı bak, içeride
evet,
genelde?
Evet, çok sevineceksin. Ruby ile API yazan bir arkadaş var.
Çok, ben niye sevineyim abi? Ruby babamın malı değil.
Yani. Yok, şey hatırlıyorum.
O nerede?
.NET'i yazmaya geçtiğin günkü... Yazdığın yazıyı hala
Neyse. onun tersi yazı da yazmalıydım aslında. Yazmadık. Yazdın mı yoksa bilmiyorum. Neyse. Şey diyeceğim. Şimdi beni konuşmuyor. Seni konuşuyoruz burada. peki o nerede? Gene onlar Tunus'ta. Aynı çocuk.
New York'ta. New York'ta bu arkadaşlar. Hmm. Yani işte düşün, böyle bir 3 coğrafik bölgede. Hatta 4.
Evet, asenkron çalıştınız o zaman yani.
Aynen.
Hı hı. Yani burada hani ekipler, insanlar o zaman birbirlerini tanıdılar tabii bir süre sonra artık. Yani hani çalışmaya
tabii canım, aynen. Sonra. Ama işte yani hani dediğim gibi belki 4 hafta bile sürmezdi. Yani tabii ekip senkron çalışıyor olsaydı.
Toplu bir yerde olsaydı evet muhtemelen daha kısa sürerdi.
2 haftada bile çıkardı yani.
Peki orada şeyi nasıl, neler kullandınız? Daha arka tarafta mesela veri tabanı anlamında charity uygulaması o kadar yük isteyen bir uygulama değildir diye düşünüyorum.
Değil yok. Daha önce hatta şey yani WordPress üzerine ilerlenmiş. Şey tarafı yani bağış alma modülünü arkadaş tekrardan yazdı. Yani biliyorsun WordPress, MySQL, şey, PHP. Hani öncesinde böyle şey modül yazılmış. PHP, pardon, WordPress plugin yazılmış. Sonra şimdi mobil ihtiyaçlar çıkınca bir API yazılması gerektiği anlaşılmış. Sonrasında zaten hani böyle bir iş ortaya çıkıyor. Hani yeniden bir şey ödeme alınabilecek bir sistem yazalım diye.
Yani API şeyi veriyor, WordPress'tekini mi veriyor?
WordPress'e bağlantı sağlıyor. WordPress'teki kontenti alıp formatlayıp şeyi veriyor, API olarak veriyor. Hani mobil de oradan tüketiyor. Ve yani daha sonra işte web tarafını da bu API üzerine oturtacaklar. Yavaş yavaş yani onu da geçiriyorlar. Şey backend takımı. Bir yandan da mobile destek vermeye çalışıyor tabii. Böyle bir yapı var yani.
Yani o zaman o şeyin üzerinde, WordPress neyin üzerinde çalışıyorsa onun üzerinde duruyor aslında normalde her şey.
Evet.
Baktığımızda hani böyle aynen. Firebase gibi aslında mobilin kendine ait bir şeyi yok.
Yok değil değil.
Anladım. Aynen. Burada peki şey nasıl oluyor? Şimdi mesela iş geldi. Sonuçta bu iş uygulamaya verdiniz ve pazara çıktı. Hı-hı. Kullanılıyor. Ama bir takım problemler oluyor. Ya da bir takım feature'lar gelecek mi? Hala sende mi? Ya da nasıl bir şey var şu an?
Gelecek. Evet, çünkü hatta bazı şeyleri, yani işte feature taleplerini kesmemiz gerekti. Çünkü zaman olarak yetişemeyecektik. O yüzden gelecek ve devamını getireceğiz zaten. Hani bu işin hani bakımıydı, ondan sonra işte ek gelen feature taleplerini eklenmesiydi. O devam edecek yani bu yapı.
Şu an herhangi, ama şu mevcut yapıda bir problem olduğunda müdahale ettiriyorsun sen yani.
Tabii tabii.
Sonuçta
tabii,
senin önüne düşüyordur diye düşünüyorum. Öyle, evet. PM rolü dedin diye. Hı-hı. Orada peki şey mi oluyor yani, direkt teknik tarafa, teknik takıma yolluyorsun. Ondan bakıyorlar, yoksa ilk önce sen bir analiz ediyorsun da şöyle yapın mı diyorsun. Orada nasıl çalışıyorsun?
Şeyi bakıyorum mesela, hani hata nereden kaynaklanıyor diye. Mesela çünkü bazen mobil taraf 500 oluyor. 500 hani sunucu tarafında hata var demek aslında. Yani bunun mesela önüne, çünkü uygulamayı test ettiğinde bir, hani bir crash olduğunda önüme tabii anlamlı bir şey düşmüyor. Tamam mı? Hani mesaj düşmüyor. İşte bunların önüne geçmek adına mesela şey backend taraftaki arkadaştan şey rica ettim. Hani anlamlı hata mesajları göndermesini. Böyle bu şekilde bir yapı olduktan sonra hani mobile şeyi vermesi istedim. Ondan sonra bazen mesela DB tarafında bazı alanlar boş olduğunda, atıyorum işte body content'i content yok yani, hani dummy içerikle girilmemiş test yapmak için. Sanırım API tarafında işte JSON generate edilirken işte nullsa bir şekilde o şey field şey gelmiyor. O property gelmiyor. Gelmeyince mobili patlatmış. İşte bunu mesela araştırırken sıkıntıyı bulduk. Hani bunu fixleri nasıl yapabiliriz? Onu konuştuk. Hem mobil tarafta hem backend tarafta. Hani işte atıyorum işte şey göndersin, empty string göndersin veya ne bileyim mobil taraf bunu kontrol etsin, işte field boşsa işte geç veya işte ne bileyim kullanma diye. Gibi gibi böyle bunların önlemini almaya çalışıyoruz. Biraz da böyle şey oldu, hani dediğim gibi zaman yine en büyük kıstası olduğu için burada biraz kervanı yolda düzdük açıkçası.
İşte o şey zaten, hani bu da o yüzden sorayım. Siz yaptınız okey, yani en azından bir şekilde çalışıyor, ama worst case'ler olmuş olabilir. İşte dediğin gibi yani, işte sonuçta konuşacağım, soracağım ama muhtemelen test falan da yok diye düşünüyorum. Ona da ayrı konuşuruz. Ama şey, yani bir problem olduğunda işte bu dağınık yapıda nasıl arkadaşlar sync olup birlikte idare ediyorlar? Orada sen herhalde de işte anlattın biraz zaten.
Evet.
Görev dağılımı yapıyorsun.
Ara bulucu olmaya ben çalışıyorum burada.
Şeylerde sizde zaten galiba deployment süreçleri, o markete çıkartma şeye, store'lara koyma uygulamayı.
Bizde aynen, ama şey hani developer'la çok yakın şu an yani kontak halindeyiz. Dolayısıyla şey konusunda beraber şeyi çıkartıyoruz aslında. Mesela test flight'a konması, şimdi uygulamanın testinin, sonra App Store'a gönderilmesi noktasında beraber ilerliyoruz orada. Ama dediğim gibi kontrol bizde o noktada.
Orada şey nasıl oluyor? Mesela WordPress tarafına kim bakıyor? Orada bir hani orada bir şey gerekiyor mu ya da oluyor mu? Orası da başka bir ekip mi? Başka bir kişi mi?
Backend yazan bir arkadaşımız var demiştim ya. O
Ha, o
ilgileniyor. Aynen. Aynen. WordPress tarafında bir talep geldiğinde işte plugin'deki fixlenmesi gereken şey varsa o ilgileniyor. Akiza API'ye yazan da o. Backend tarafta Ruby ile. Bizim taleplerimizi o karşılıyor. Yani böyle bir biraz dağıtık bir yapıyla ilerlemeye çalışıyoruz, ama herhalde şey çıktıktan sonra muhtemelen daha derli toplu bir şeye geçeriz diye düşünüyorum. Hani şu telaşımızı atlattıktan sonra.
Hala telaş var mı? Bitmedi mi henüz yani? Hani bir şey
şu son an. Şeylerdeyiz işte, payment taraflarını şu an test ediyoruz. İşte Google Pay, işte Apple Pay gibi onları yapıyoruz. Ondan sonra çünkü daha önce Apple'dan bir reject yenmiş ödeme tarafıyla alakalı. Hani Apple Pay'in kullanılması gerekirken işte kredi kartı kullanılmaya çalışılmış. O gibi şeyleri yememek adına daha dikkatli adım atmaya çalışıyoruz açıkçası.
Peki burada şey var mı ya, bu işi biz Türkiye'de yapsa idik daha kolay yapar mıydık diyorsun, yoksa Amerika standartlarında biraz daha mı zor ilerliyor? Bilmediğim için soruyorum, belki daha kolay.
Yok yani aynı olurdu ya, çok şey olmazdı yani. Şey hani burası Amerika, işte burada da her şey süper dört dört gibi şey yok abi yani. Hani herkes önceliği aslına bakarsın bir an önce ürünü çıkmak, hani nasıl çıkıyorsa çıksın modundalar biraz. Hani o yüzden şey, yani Türkiye'de de olsa aynı olurdu yani, başka yerde olsa yine aynı olurdu diye tahmin ediyorum yani.
Şimdi şey de var ama sen mesela uzun yıllardır bu işin içindesin, artısını eksisini görüyorsun. Şimdi mesela bu şey konusuna geleceğim. İşte kaliteli kod ve test yazma konusu. Yani sonuçta bir uygulamayı uygulama yapan şeyler bunlar aslında. Yani gece uyumak istiyorsan güzel bir şekilde bunlara uyumak zor. Ama siz tabii bu durumda pek uyuyamamışsınız gibi bir resim çiziliyor.
Bu şeyde
Sonra geriye döndürecek misin mesela? Efendim, şey diyordun.
yani bu uygulama üzerinde evet haklısın. Yani böyle çok şey bodoslamasına yol alındı. Çünkü hani böyle her şey son dakika böyle netleşti gibi oldu. İşte ekibin bulunması, neyin nasıl yapılması, işte bütçelerde şudur budur falan gibi. Ama şeyden yani test noktasında kesinlikle hak veriyorum. Mesela bir önceki şeyde danışmanlık verdiğim yerde, işte o da turizm sektöründe bayağı hani lider holdinglerden biriydi İstanbul'dayken. Yani mesela orada şeyi kesinlikle kabul etmiyorduk. Yani testsiz kodu review'dan geçirmiyorduk. Öyle bir kuralımız vardı. İşte hani kod yazarken hakeza standartlar var. İşte değişken adı, işte fonksiyon adı verirken veya comment yazarken işte bunlar şeye uymuyorsa belirlediğim standartları kesinlikle review'dan geçmiyordu. Yani hani biraz da bu açısı şey, yani duruma göre hareket ettik gibi oldu. Yani dediğim gibi buradan en büyük kıstas bizim için zamandı. Yani en azından nasıl çıkarabiliriz diye baktık. Böyle ilerlemeye karar verdik, böyle yaptık. Geriye dönüp
Zaten
baktığımızda
ya
şey yapar mıyız?
ha okey evet.
Hani kodu elden tekrar geçiririz, muhtemelen geçiririz. Daha böyle düzenli. Yani illa ki gözümüzden kaçan hani bug'lı yerler vardır ki olacaktır. Onları hani üzerine geçeriz muhtemelen. Test kezlerini falan tekrar şeyi konuşuruz teknik ekibi. Şu an çünkü hani kodları da bir yer toparlamamız lazım. Yani biraz çünkü şu an şey dediğim gibi dağınık bir yapı var. Yani yaparız muhtemelen. İçimin rahat etmesi için
Nerede
yapmamız
duruyor
gerekiyor yani.
kodlar? Yani evet çünkü şey
Ekiplerin kendi reposunda duruyor şu an. Merkezi bir repoda tutmuyoruz. Yani biraz dediğim gibi şey dağıtık gidiyor şu anda.
GitHub'da mı yoksa kendi özel şeylerim var?
Private kitapta duruyor aynen.
Kendi sunucuları yok. Okey anladım. Ya burada işte mesela test konusunda sen en çok neye dikkat ediyorsun? Bir de çünkü bu bir kültür meselesi olduğunu düşünüyorum ben. Yani
Evet.
hani o mesela çalıştığınız şirketteki developer'ın ya da developer'ların böyle bir kültürü de olmayabilir. Bir de onları da enjekte etmen zorunda kalacaksın.
Ya
Hani
işte şimdi bu hani aslına bakarsan biraz şey nasıl diyeyim? Şimdi bu da bizim ilk projemiz bu ekiple, mobil ekiple. Hani bunları onlara yani bu tarz şeyleri enforce edebilir miyim? Açıkçası bilmiyorum. Yani onu da işte belki tartışma konuşmak lazım. Hani third party'yi bu şeye zorlayabilir miyiz diye. Çünkü dediğim gibi kültür meselesi. Yani kendi ekipleri, kendi içerisindeki developerları bunu bilmiyor olabilirler veya yapmıyor olabilirler. Ha, yapabiliyor olabilirler. Şu an açıkçası o konu benim için biraz soru işareti. Olması gerekiyor mu? Evet. Ama hani nasıl zorlayabilirim? Açıkçası bu konuda tam emin değilim. Yani çünkü biraz böyle developer tribi yeme moduna geliyorsunuz bir şeyler söyleyince. Ya evet hani şey, şimdi kültür farklı, milletler de farklı. Anlaşmak bazen zor
Doğru.
olabiliyor. Hani yazarken özellikle. Şey, zaman farkına dolayı her an şey yapamıyorsun. İşte video konferans yapamıyorsun. Senin uyandığın vakitte adam işten çıkmış oluyor mesela. Gibi gibi böyle durumlar oluyor. Yani
Ya
bakacağız.
orada biraz tabii karar verme bir durumu. Yani artık burada duruyoruz ve yani kodumuzu house cleaning işte yani hani bug'ları temizliyoruz, testlerimizi yazıyoruz, kodları da best practice yapmaya çalışıyoruz gibi. Bunu da işte ne bileyim iki ayda bir ayda yapacağız demesi lazım birilerinin. Yani sözü geçen illaki birileri vardır bu ekipte de değil mi? Hani bu sen olmazsın başkası olur gibi.
Yani dediğim gibi ben işte bu ekibi hani şey yaptığım için, hire ettiğim için yani şu an adamları şey gibi kullanıyorum. Hani
Ne gibi?
development company gibi kullanıyorum. Deneyebilirim. Yani hani bundan sonra bu şekilde hani kodları böyle yazmamız gerekiyor. İşte kontrol etmemiz lazım falan diye. Ama tabii önceliğinde tabii şeyi de öğrenmem gerekiyor. Yani bu da benim için ödev olsun. Nasıl kod yazdıklarını, ondan sonra dediğim gibi test senaryoları yazıyorlar mı? Code Review'dan nasıl geçiyorlar gibi konulara bakmamız lazım. Geçen sene gerçi tanıştığımda biraz konuşmuştuk ama yani yaptıklarından bahsetmişlerdi. Görmem lazım tabii. Onu görmedim yani açısı.
Ya tabii oradaki yükünü azaltmak için belki daha senior bir developer olabilir. Yani o tarafa senin yanında Amerika'da duran hani beraber aynı time zone'da çalışabileceğin biri belki
Evet.
daha rahat olabilir. Öbür türlü çünkü şey senin için de zor olabilir yani. Hem PM gibi davranıp hem de tech lead olmak orada yorabilir. Peki şeyi buradan şeyi soracağım. Özel değilse iTaxi'deki şeyi bu yaklaşım nasıldı? Orada da var mıydı? Hani çok yoğun çalışıyorum diyorsunuz.
Çok yoğundu ama orada daha düzgün kod çıkıyordu. Yani evet orada açıkçası rahat rahat söyleyebilirim. Yani test senaryoları yazılıyordu. Yani ekibin kendi zaten içerisinde otonom bir yapı vardı yani açıkçası. Hani ben mümkün mertebe şeye karışmadım yani teknik tarafı. Sadece şey uygulama feature set tarafında oturup konuşuyorduk. Veya işte third party servislerle entegre olmaları gerekiyorsa o noktada o third partylerle konuşup hani teknolojiyi en baştan bir konuşuyorduk. Sonrasında zaten teknik ekibe hani işi havale ediyordum. Ama orada dediğim gibi disiplin vardı. Kesinlikle şey o noktada güzel iş çıktı yani.
Ya peki orada şey büyük bir ekip vardı o zaman çünkü küçük bir proje değil birincisi. Bir de teknoloji altyapısı nasıl oranın? Yani hani söylemende bir mahsur yok söyleyebilir miyim?
Mahsur yok söyleyeyim tabii ki. Sarıldığı kadar büyük bir ekip yoktu. Yani ama ekip çok özveriliydi öyle söyleyeyim. Bir tane şey yani teknoloji tarafında oranın ekibin lead'imiz vardı. Aynı zamanda IS tarafını götürüyordu. Backend'de Go yazılıyordu. Servis kullandı ekip orada. Android tarafında iki tane Android developer vardı. Bir tanesi device tarafını yazıyordu. Bir tanesi de client tarafını yazıyordu. Şey kullanıcıların yani yolcuların kullanacağı client yazıyordu.
Hı hı.
Bir tane analistimiz vardı.
Özür dilerim. Device dediğim bir de taksilere koyulan aracı evet, şeyi aynen, diyorsun. Aleti diyorsun.
Tablet okay. Var bir tane. Onun şey yani mesela orada üreticiden gelen SDK'nın işte kontrolü ondan sonra ne bileyim işte hani kartla ödeme yapılması için temaslı ödemenin entegrasyonu ne bileyim işte o tarz cihazla iletişim sağlayan işte MCU'ların kontrolü gibi şeylerde hani Android tarafını yazan ayrı bir arkadaş vardı orada. Bir de MDM tarafını yöneten aslında başka bir ekip vardı. Ondan da bahsedeyim istersen. Mobile Device Management tarafı için diyorum. Çünkü cihazların şeyini yani kernel'ına kadar bayağı bir şey yapmıştık, incelemiştik. Yani kodunu istemiştik daha doğrusu üreticiden. Epey bir sadeleştirdik. Sonrasında Ardıç Teknoloji diye bir firma var. Belki duymuşsundur.
Yok, duymadım.
Ondan sonra şey, onlar işte Mobile Device Management yapıyor. Özellikle Android clientler için. Onların framework'ü var. Onu alıp framework'e entegre etmiştik. Ve framework'le beraber cihazları full kontrol edebilir hale geldik. Hani uzaktan işte yama gönderme, uzaktan firmware upgrade gibi konularda bu bizi bayağı bir rahatlatmıştı açıkçası.
Ha, o zaman çok iyiymiş yani. Herhangi bir değişiklik olduğunda hemen bütün makinelere yollanabiliyordu o zaman.
Aynen öyle, evet.
O zaman bir de iPhone tarafını yazdınız.
Hı-hı.
O da native. Yani o zaman native oldu. İki tane native yazıldı. Aslında Android'e gibi. Bu özellikle mi seçildi? Çünkü böyle bir uygulama şey de yazılabilirdi. Hibrit ya da başka bir teknoloji de kullanılabilirdi.
Ya ekiplerin şey uzmanlığı aslında şey yani deneyimleri bu noktada gayet yeterliydi. Ve hani biraz da performans açısından işte bakıldı. O yüzden native tercih edildi. Ama mesela ulaşım açısından diye bir ayrı bir uygulama yazılmıştı. Belki onu da görmüşsün yine Büyükşehir Belediyesi'ni çıkardı. Mesela o React'le yazıldı. Yani hani oradaki... Ha buyur devam et.
Yok devam et abi buradaki.
Şey yani ulaşım açısından yazan ekip başka bir ekipti gerçi. Hani benim direkt yönettiğim bir ekip değildi. Yani şey her projenin kendi önceliği olabiliyor. Hani farklı şey olabiliyor, beklentileri olabiliyor. O yüzden ekiplerin uzmanlığına göre de bir teknoloji tercih ediliyor. Ona göre ilerlendi yani.
Burada şeyi soracağım. Sen performans dedin. Ne gibi bir performans farkı gördünüz ki native? Yani kişiler dışında yani insanların şeyi olabilir. Okey yani ben Swift'te daha iyi yazıyorum. React Native bilmiyorum ama React Native daha iyi gidecek bu projeye ve onu da öğrenirim bir ayda ve orada yazarız yani hani bu da bir seçenek ama senin oradaki performans dediğin daha galiba daha cihaz şey uygulamayla alakalı değil mi?
Evet.
Yanlış anlamıyorsun.
Evet.
Peki bunu nasıl gördünüz de bunu söyleyebiliyorsun?
Ya orada açısı biraz tek dediğimizin de yani şeyin teknoloji tarafındaki ekibin başındaki arkadaşın da oturup konuşmamızla karar verilen bir nokta oldu. Bir de şöyle ben işte katıldığımda aslında yani ekibe katıldığımda projeler biraz şey başlamıştı. Hani yol haritaları da belirlenmişti. Yani şey değiştirme ihtiyacı çok hissetmedik. Yok buna geçelim şunu yapalım diye. Yani dediğim gibi çünkü adam Swift'i biliyor dediğim gibi bahsettiğim gibi. İşte diğeri de Android'de gayet iyi. Yazdılar yani hani o şekilde aman işte birisi React'a bakalım onu değerlendirelim gibi şey yapmadık, hareket etmedik açıkçası.
Yok şey ya şimdi yani sonuçta çok common bir uygulama olacak ve hani bir deploy çıksın, bir uygulama çıksın ve hani bir code base olsun gibi düşününce de aslında bu yönden de daha iyi olabiliyor. İki tane ayrı ayrı uygulama bir geliştirmesin de yani bir tane olsun ve bizim olsun gibi de düşünülebilir. Çünkü küçük bir uygulama değil, hani küçük bir şeye hitap etmiyor kesime anlamında. Performans olarak da şeyi anlamaya çalışıyorum. Yani çok performansı ne yapıyor ki o kadar native koda gerek var? Hani böyle bir hesaplar, kitaplar
ya
yok.
Şey aslında var, şeyde hani arkada mesela harita göstermek.
En çok sonra... o olabilir belki.
Yani o biraz şey yapıyor. Yani native tarafta daha hakikaten akıcı bir şey elde ettiğimizi gördük. Hani native SDK kullandığında, native kod kullandığında. Çünkü şeyleri kıyasladığında mesela, ulaşım hastalığına da kıyasladığında yani şeyi fark ediyorsun, o akıcılığının bir farklı olduğunu görebiliyorsun aslında. Ya bu gibi şeyler biraz CPU'yu yoruyor benim gördüğüm. Yani native her zaman için daha iyi geldi yani, bilmiyorum. Benim hissiyatım bu
yönde. Zaten hissiyat değil de şeyle alakalı. Şimdi deneyim işte, sen gördüm dedin. Oradaki tek lead arkadaş görmüş ki böyle bir şey öneriyor. Yoksa tam tersi olsaydı hadi arkadaşlar React yazacağız diyecektiniz. Yani adam Swift biliyor diye de Swift'le yazılmaz. Sonuçta oraya bir uygulama çıkacağı için onu denemek daha akıllıca olacaktır diye düşünüyorum. Peki o tarafta şeyi nasıl yapıyordunuz? Gene çok kullanılan bir uygulama olduğu için illaki crash'ler oluyordur. Orada nasıl ilerliyorlardı çözüm noktasında? Gene sen müdahale ediyor mu? Yani sen var mı işin içerisinde?
Crash'ler tabii ki olmaz mı? hayatımızın vazgeçilmez yerinden. External şey araçlar kullanıldı. Sanırım Crashlytics kullandık bir dönem. Bir dönem Twitter'ın şeyini kullandık. Tool'unu kullandık. Orada crash'ler toplanıyordu. Ondan sonra şey tabii ekibe hani şey çıkıyor. İşte backlog olarak geliyor bir şekilde. Onları işte mümkün mertebe elden geçirmeye çalışıyorlardı. Bir yandan da şu var, şimdi belediye gibi kurumla hani muhatapsın. Beklenti çok yüksek belediyede ve hani her şey her an olsun gibi bir talep var. O yüzden bir yandan müşteri taleplerini hani optimumda tutarken bir yandan da işte bu tarz backlog'da biriken işleri bitirmeye, eritmeye çalışıyorsun.
Yani kaliteli yapmaya çalışıyorsun.
Evet, bir de kaliteli iş çıkarmaya çalışıyorsun. Yani bayağı bir sıkıntılı, zorlu, stresli bir dönem oldu.
Şey yazılımda zaten şey çok zor. Yani şimdi mesela ne var? Şu an benim önümde Zoom açık, bir de Notion açık. Ben bunların önünü görüyorum. Arkada ne olduğunu hiç bilmiyorum. Benim için önü önemli yani. Ama ben olaya öyle yaklaşmıyorum tabii. O normal insanlar, normal derken hani vatandaş öyle yaklaşmıyor. Bu sefer hani arkada ya arkada istediğiniz hani bir şey deriz ya, at koştursan da hiçbir önemi yok. Ama öyle değil. İşte o gece uykusuzluk, ondan sonra başka bir yazılımcının kodu alıp baktığında hiçbir şey anlamaması. Başka bir yazılımcıyı geç. İki hafta sonra kendin baktığında da kodu anlamıyorsan zaten iyi günler yani hani. o hiç olmamış. Yıllar yılı bunu görüyoruz tabii yani. Hani sen zaten biliyorsun da ben tekrar bu kurallara, ya yani kurallar değil aslında bunlar. Yani işimizin gereği
olması gereken
şeyler. Öyle. Uymayanlar çok fazla var ve bunu da bir marifet sayıyorlar. Niye bilmiyorum. Şimdi mimari bir şey konuşacağım. Senin böyle bir tecrüben oldu mu yazılım mimarı gibi? Hani bir yazılımın neyi
ya, mimarı hani diyemem tabii de hani sonuçta şey oldu, hani oturup işte beraber konuştuğumuzda şunu şöyle yapsak daha mı iyi olur acaba diye tavsiyede bulunduğum noktalar oldu. Ama hani kendime böyle yazılım mimarıyım gibi diyemem açıkçası.
iTaxi için konuşmuyorum ya, yani hani bu yeni işinde de olabilir, önceki şeylerde de olabilir, genel olarak söylüyorum.
Yani tabii hani işte deneyimden gelen bir şeyle beraber yönlendirmede bulunuyoruz işte arkadaşlar. Beraber oturup şey yaparken, teknoloji noktasına karar verirken. Yani şunu şöyle
kullansak... Beraber veriyorsunuz.
Tabii. Yani şunu şöyle kullansak daha iyi olur dediğim noktalar oluyor. Hani buna yazılım mimarı diyebilir miyim? Bilmiyorum açıkçası ya. Hani tam böyle mimar gibi diyemem. Yani biraz daha belki deneyimden gelen abilik gibi mi diyeyim böyle. Hani evet, yani şey gibi desem daha doğru olur herhalde.
Insight veriyorsun orada o zaman onlara. Anlıyorum. Peki şey seviyor musun open source kullanmayı? Çünkü sen şimdi saydın, ASP dedin, .NET dedin oralarda biraz. Ondan sonra PHP'ler falan da var ama open source'u aran nasıl?
Yani kullanıyoruz tabii canım. Hani epey kullanıyoruz. Kullanmıyoruz desek olmaz. Zaten artık kullanmayan kalmadı gibi. Yani çünkü en ufak bir şey baktığında bile bir illa bir kütüphanenin bir şeyin denk geliyorsun yani. Hani açıklama işte, hakkında kısmına baktığında bir uygulamada bir ne bileyim işte OS'ın. Ya seviyorum aynı zamanda. Ben epeydir hatta bunun destekçisiyim. Sen de biliyorsun zaten bunu.
Tabii.
Linux günlerinden bile şey yapardık yani. Hani mümkün mertebe bunu yaymaya çalışırdık. Ha, ne kadar kontribüt ediyorsun dersen ya kullandığım kadar kontribüt ettiğimi söyleyemem açıkçası. O da yani şey geliştirmem gereken bir nokta benim için. Yani biraz daha fazla kontribüt etmem lazım. Ama işte tabii gündelik işte iş hayatında dalınca hani öncelikler farklı oluyor maalesef. O yüzden mümkün mertebe şey tüketim yönünde zaten, daha çok hareket ediyoruz.
Evet
yani.
Zaten hani %70 kullanıyorsak %30 katkı verebiliyoruz. Yani ben de çok katkı verebiliyorum birazcık ama o kadar veremiyorum. Yani tabii benim yani yaptığım iş ve pozisyonum gereği biraz daha vaktim kalıyor. Hı hı. Tabii bundan birkaç sene sonra ben de artık belli bir seviyeye gelince sizler gibi benim de muhtemelen hani ya böyle bir takım yönetsem daha yani teklik liderlik anlamında bir şeyler yapsam muhtemelen benim de çok fazla vaktim kalmayacak ama biraz şeyle alakalı ya bu kişisel bir şey gibi düşünüyorum aslında. Gene de vaktin kalabilir. Yapabilirsin küçük küçük şeyler. Ama bu sadece kod anlamında da değil. Yani topluluk desteği anlamında da olabilir. İçerik üretmek de olabilir. Yani buradaki open source açık kaynağı destek sadece kod geliştirmek değil de daha hani bilgini böyle açık bir şekilde vermek o da bana hani çok değerli geliyor.
O noktada yani orada da, o noktada aslında aktif olduğumu söyleyebilirim.
Ya şu bile mesela şu an yaptığımız bile aslında onun gibi bir şey baktığında sen yine bir deneyim aktarıyorsun şu an burada dinleyenlere. Şey, mesela benzer bir şey aslında.
Dediğin iyi oldu. Hani yelpazeyi açman iyi oldu. Çünkü dediğim gibi open source'a katılım sadece belki şey anlamında olmaması lazım konuşurken. Hani kod yazıp contribute etme anlamında olması lazım. Ya mümkün mertebe elimden geldiğince şey katılımcı olmaya çalışıyorum. Veya işte böyle soru hani geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. İşte şu anda mesela üniversite mezunu işte 3. sınıf işte ne bileyim işte mezun olmak üzere olan bir grup var. Onları aslına bakarsan biraz böyle mentorluk yapmaya çalışıyorum. Hani işte sektöre fiyatı yazmaya çalışıyorum.
Amerika mı Türkiye'de mi?
Türkiye'de. Yani hani biraz çünkü şey işte ne yapsak ne etsek diye sorularla geldiler. Hani
kaç kişiler?
Bir 6 kişi var.
Ay,
6
iyi.
Kişi var. 6'sının da yetkinlikleri farklı. Hani konuştum onlarla. İşte kimisi hani biraz daha Node işte şey frontend istiyor, kimisi backend istiyor. Kimisi biraz daha işin veri tarafına kaymak istiyor. Hatta bir tanesi tasarımcı olmak istiyor mesela. Böyle küçük bir hatta şey ajans bile çıkartabiliriz yani hani öyle bir yetkinlik.
Çok yorucu olmaz, çok yorucu olmuyor mu ya? Bir bayağı bir çok disiplinlerden bahsediyorsun çünkü.
Ya şöyle mesela tasarım tarafına tasarımda uzman bir arkadaştan destek almaya çalışıyorum. Hani onu mentor olarak bu programa dahil etmeye çalışıyorum. Veri işte data science tarafında yine bu konuda uzman bir arkadaştan destek almaya çalışıyorum. Hani biraz böyle İşte ben backend ve frontend tarafına elinden gelince destek olurken diğer uzmanlıkları da diğer arkadaşları katmaya çalışıyorum. Hani uzman olduğum konuda elimden yardımcı olmaya çalışıyorum. Uzman olmadığım konuda da uzmanını bulup destek almaya çalışıyorum.
Yani elin kolum uzun diyorsun. İstediğim desteği alabilirim. Çok güzel bir şey yapıyorsun. Ben de bir kişiye yapıyorum bir arkadaşı ama bu biraz bu uzun bir süredir yapıyoruz. Oldu yani gene. Gönüllülük esasıyla bir platformdan tanışıp devam ettik. Yani bir kişi bile şey aslında keyifli ama yorucu. Farklı disiplinler olunca sen front-end dedin, back-end dedin, database dedin şimdi. Orada beyinler bayağı gider gibi geldi bana. O yüzden dedim zor olmuyor mu diye. Ama helal olsun yani ben bunu bilmiyordum mesela. Sana şey sorsun soracaktım hatta. Burada biraz iğne batıracaktım ama şu an bana döndü cevabını. Ya seni görmüyoruz ortalıklarda hiç. Hani çok mu işin var, bir şeyler mi planlıyorsun? O yüzden hani şey, neden diyecektim. Aslında yokmuş. Zaten varmışsın da söylemiyormuşsun.
Evet, estağfurullah. Ya işte hani biraz şey gibi, bayrak yarışı gibi biraz da bu. Hani artık biraz daha arka tarafa, yeni jenerasyona bu bayrağı devretmek lazım. Hani biz biraz daha arka tarafa geçip arka taraftan belki elimizden geleni yapmamız lazım diye ben düşünüyorum. Hani İlla şeylerde olmak şart değil. Yani illa böyle piyasada olup konuşuyor olmak veya şey yapmak şart değil. Ama daha çok yazı yazmam lazım. Onun farkındayım. Onu yapmıyorum. Yani mümkün mertebe işte elimden geldiğince de yetiştirmeye çalışıyorum birilerini ben sana. Yani sonuçta mezun olunca işte en azından bir işe girebilsinler, bir şey yapsınlar. Remote olur, işte ne bileyim orada olur falan.
Ya bir de şey kazanıyorsun yani sektöre senin kültürünü aşılıyorsun ve böyle insanlar kazandırıyorsun. Hani bayrak aynen onun dediğin gibi. Bir de yani aslında bir nevi iş arkadaşı kazanıyorsun. O da var yani baktığında.
Tabii tabii aynen.
Hani
aynen.
Yarın beraber çalışma aynen. ihtimaliniz var. Çalışmaya da bilirsiniz ama böyle bir ihtimal de var. Hani öyle de düşünebilirsin aslında baktığın zaman. Peki şey nasıl oluyor? Şimdi sen dedin ki biz iTaxi zamanında ben hiç balayına gidemedim. Abi bu kötü bir şey değil mi ya? Bu mesai konusu yani bu yazılım sektöründe ne olacak? Sizin mesela bu öbür taraftaki işte Fransa'daki Tunus'takiler nasıl yaklaşıyorlar bu işlere? Amerika'daki nasıl yaklaşıyor?
Ya onlar yani,
çok farklı, biraz da... farklı kültürden insanlarla çalıştım. Evet. Bu işler nasıl oluyor?
Şimdi iTaxi zamanında ekip hakikaten yani canı gölden çalıştı. Yani herkesi şey yapmam lazım. Yani hakkını vermem lazım. Yani mesela bayramlarda bile çocuklar şey yaptı. Gidip kod yazdılar yani. Hani o derece özveriyle çalışıldı. Yani bunun en büyük
şimdi bir şey sorayım bir dakika.
Yine şeye geleceğim. Hani belediye kıssası var burada. Hani çünkü belediye çok talepkar. Yani hani belediyenin dediğini hayır demek çok zor yani. Yani bir isteklerini bir şeyden. Hani bunu evirip çevirip bir şekilde nasıl diyeyim hani yani çok çılgın bir feature talebi geldiğinde belki bunu hani handle ediyorsun ama adam mesela görmek istiyor. Tamam mı? Uygulamayı test etmek istiyor. Yani ne bileyim işte bir feature oluyor onu yapmak istiyor. İşte atıyorum yeni bir taksi segmenti geliyor onu eklemen gerekiyor falan filan gibi böyle. Veya işte biometrik doğrulama yapman gerekiyor bunu eklemen gerekiyor gibi böyle. Yani çok fazla talepkar. Yani şeyi iyi yönetmek lazım bu ilişkiyi. O yüzden de açısı çok çılgın mesailer oldu. Yani olmadı değil.
Peki yani derdim şey benim. Yani kronik diyorum her bölümlerde herkese de oluyor yapıyoruz. Yapmıyoruz değil tabii ki. Yani bir deployment oluyor, bir yer patlıyor, o çatlıyor, bu çatlıyor ama yanlış programlanmış işler, işte şimdi senin demin konuştuğun gibi değişik istekler. Bunların sonu gelmiyor. Hiçbir zaman ve hep gelmiyor. mesai evet. Bu sefer işten soğuyorsun. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu mesela öbür tarafta nasıl oluyor? Orada hızlı gene ya kısa bir sürede bir iş çıkarmışsınız. Orada yaptınız mı aynı hareketi?
Yok yapmadık. Yani yine tabii ki hani vakit tabii ki kısastı ama açıkçası o kadar da şey değildik yani. Az çok şey belliydi ne yapacağımız ve ne kadar süreceği belliydi. Dolayısıyla çok böyle bir aman yapalım aman bu gibi çık diye bir hiçbir zaman bir şey talebim olmadı. Sadece işte bug'ları listeleyip böyle ettikten sonra feature çalışım ona bakıp işte yani akışta bir sıkıntı var mı onu kontrol edip onun feedbackini veriyordum. Yani burada öyle bir şeyimiz olmadı açıkçası. Yani talebimiz olmadı. Ekip de öyle değil zaten. Hani sonuçta işi bitince gidiyor. Yani illa kal bitir diye bir şeyimiz olmadı. Ya dediğim gibi yine iTaxi özelinde orası çok şey. Hani bir kere belediye gibi bir kurumla çalışıyorsunuz. Ve hani o yüzden o taleplerin yerine gelme süresi çok önemli. Hardcore çalıştık.
Tabii yani direkt ya kamu işi zor olabilir gerçekten
evet,
yani hani.
Aynen.
Ama ortada da bir sözleşme olmak zorunda yani o kadar da bence.
Tabii canım ya sözleşme vardı.
Hadi şurayı kırmızı yapalım olmaz yani. Hani ortada bir zaman olur, bir sözleşme olur, adam saat olur. Yani insan saat özür dilerim. Olur ve konu kapanır daha hani. Gerisi berisi olunca işin bir şeye kalmıyor. Muhtemelen işte, da vardı ama bir yerde olmuyor. Herhalde kaynamış.
Yani tam öyle
olmuyor. İndirim olmuyor. Yani, evet.
Yani dediğin gibi durumlar nasıl diyeyim happy path'te dediğin gibi oluyor ama yani hani kritik path'lerde öyle olmuyor. Ama şey yapıyordum mesela bazen toplantı talebi geliyordu illa teknikle de görüşelim falan diye. Mesela onların önüne falan geçip adamlar hani rahat çalışsın diye hani konsantrasyonları bozulmasın diye. Hani engellediğim toplantılar oluyordu veya ne bileyim yani bilerek adamları ben off yaptırıyordum. Hani böyle atıyorum işte hani şey sabahlamışlar mesela. Ertesi gün işte ofise geç gidin gibi yani işte gelmeyin işte evden takılın falan gibi. Böyle şeyler hani jestler yapmaya çalışıyordum. Hani jest derken şey değil hani böyle favor gibi değil de böyle onları şey etmek adına.
Nasıl bir de verim de alamazsın
hani,
ki sabah.
Aynen hani sıfırlamak adına.
Üçte bir yatmış bir adama. Aynen ya 9'da bir daha aynı yok yani öyle bir dünya gelmez bile dikkat isteyen bir iş bizimki yani.
Tabii canım,
yani
aynen.
Yani 8 saat mesela 9-6 çalışıyoruz ama verimli çalıştığımız belki 4-5 saat hani en
4-5
iyi
saat bile
herkes. Evet yani bunu herkes çok iyi biliyor. Ortama psikolojiye göre. Ben mesela şimdi demin önceki yazılımcı muhabbeti yaptık ya. Şey vardı bir, ya, bir kitapta vardı. Clean Code'da değil galiba da şey ya da bir sunumda mı gördüm. Kimse bilerek kötü kod yazmıyor diyor. Yani hani hiç kimse kötü kod yazmak için kötü kod yazmaz. Hı hı. Bir, bilgisi eksik olabilir. İki, o anki dikkati, o anki şartlar. Hani yani şey konusu da var. Mesela dokümantasyon yapıyoruz ama şey yani o kodu yazarken niye o karar alındı? Yani bu kadar kötü bir if atıyorum niye yazıldı? O an hani ne oldu mesela? Mesela siz şu an mesela işte bu charity projesine gidip baktığınızda neler yapmışsınızdır kim bilir. Ama ne kararlar alındı yani? Hani niye öyle oldu? Hı. Mesela bunları da dokümente etmek gerekiyor gibi konuşuluyor aslında bazı yerlerde. Ya işte yerlerde
bu noktada...
Bence de doğru o aslında.
Evet. Ama işte hep yani ihmalkarlığımız mı diyeyim veya işte kültür mü diyeyim veya işte öyle bir rol mü gerekiyor oraya bilmiyorum hani çünkü
zor, sürekli bunu evet.
Dedim yani öncelikler çok farklı olduğu için bam güm giriyorsun mesela iş yapmak adına.
Zor ya yani evet. tabii öncelik yani önce tabii hep şey bazen startuplarla konuşuyoruz burada podcast'te.
Ama dediğim gibi
yani eminim hep yazmamışsınız yani diyorum hani, çok normal.
Evet şey bu yani hani nasıl diyeyim biraz ütopya bu dediğin tamam mı hani. Yani burada emin ol, yani birçok startupta, birçok firmada yani bu şekilde kod yazmıyor. Vigo bir şey örneğini vermişti. O bir tane, onun ekibinde biri varmış. İşte, kitabı yazan, unuttum adını da Amerika'ya taşınmıştı. Sonra Oracle'a girmiş. Oracle böyle o dönem bayağı bir startup satılıyormuş. O gelen startupları kodları elden geçirip hani şeye entegre ediyorlarmış. Ne bileyim işte hani kendi yapılarını falan.
Kendi.
O kadar kötü kod... Geliyor ki diyormuş yani Vigo'ya. Hani inanamazsın diyormuş yani düşün. Hani şey değil böyle o dediğim gibi işte ütopik yani perfect world şey senaryosu. Ama işte yani herkesin önceliği başka. Adam bir an önce MVP çıkmak istiyor. Bir an önce kullanıcıya vermek istiyor. Hani ondan sonra belki işte yolda düzmek istiyor. İşte ikinci versiyonu toparlamak istiyor falan. Yani işte şey şartlar diyeyim ben sana. Yani belki yani
şartlar gibi... ama işte çok çok bir denge meselesi. Okey startups'ın pazara girmeye çalışıyorsun. Tamam geldin ve bir noktada artık o ürünü bir iyileştirmen gerekiyor. Çünkü hı hı. Artık şey oluyor yani çok legacy kod oluyor. Gelen çıkan bilmem ne inanılmaz bir tarafa gidiyor. Mesela yani bu mühendislik işi.
Şey örneğini verebilirim mesela bu Akbank'tayken 3-4 tane analist vardı. Mesela hı hı. Dokümantasyon gayet iyi. Hani işte feature toplantıları yapılıyor işte müşteri tarafıyla. Ondan sonra onlar isteklerini söylüyorlar. İşte ekiple şey konuşması yapıyorsun. Hani ne kadar sürer işte scorecardlarla falan. Sonrasında analist de oturup, developer oturup konuşuyor. Daha doğrusu analist müşteri tarafıyla oturuyor. Business owner'la oturuyor. Konuşuyor, ediyor. İşte şeyi çıkartıyor. Olması gereken yapıyı çıkartıyor. Teknik analist ondan sonra şeyi yazıyor. Technical dokümantasyonu yazıyor. İşte hangi tablodan hangi şeyin nasıl alması gerektiği falan filan gider. En ufak şeyine kadar. Developer'da sadece kod yazıyor. Düşün. Hani böyle yapı da var. Yok mu? Var. Ama bu nasıl bir yapıdaydı? Akbank gibi bir yapının içerisindeydi.
Ya tam bu kadar da değil demek istediğim. Bu orada olmak zorunda ama çok çok büyük ve banka parayla işleri hı hı. var. Onun güvenli tarafı da vardır bir ton tabii zaten. Ama benim dediğim daha hani en azından kod ve test. Yani demin anlattığım doküman işi de tabii ki çok önemli. Fakat şey yani test ve kod olmayınca, test olunca dokümana ben çok süper gerek olduğunu düşünmüyorum da en azından kodsal anlamda. Ama testi ve kodu düzgün olmayan bir kod gördün mü? Yani burada ne düşünüldü, neler oldu ve sonra niye düzeltilmedi diye birkaç kere düşündüm.
Yani en basitinden yani, mesela comment yazıp o comment'i sonra bir document generator üzerinden geçirse dediğim gibi aslında gibi. Her şeyi birçok şekilde çözüyor. Hani orada hani fonksiyonun ne yaptığı, parametrenin ne işe yaradığı, yani işte hangi class'tan neyi çektiğini falan gibi şeyleri yazsa zaten sorun çözülecek dediğim gibi. Bir de test yazıyoruz üzerinden. Mis.
Olabilir.
Evet.
Peki şey şimdi mesela ya, uzaktan çalışma kültürünü seviyoruz. Çok güzel. Bu pandemide de öğrendik. Sen şimdi Amerika'ya gittin bir anda bir şeyler oldu. Yani şey diyeceğim bu zaman farkı şu bu işi şikayet ediyor. Yani şikayet etmiyorsun da ayak bağı oluyor diyorsun ya. Hani yarın mesela uzaktan çalışmaz mısın? O biraz soğuk mu oldu?
Yok yani soğuk çalışırım. Mu? Zaten artık şey burada insanlar o kadar alıştı ki uzaktan çalışmaya. Hani hemen hemen herkes evinde. Yani mesela bir Facebook çalışan bir arkadaş var. Adam aylardır ofiste gitmemiş. Yani ki engineering manager bu arada. Ve gayet yönetiyor yani hani işlerini. Ha, belki zaman farkı sıkıntısı yoktur benim, bendeki gibi. Ama hani bu da benim alışmam gereken bir şey yapı aslında bakarsan. Oluyor ya, zamanla muhtemelen yoluna girecektir. Uzaktan çalışmak keyifli ama hani seninle konuştuğumuz gibi bir şey burada önem arz edebilir. Yani çalışma alanı oluşturma kısmı. Çünkü hani herkeste o disiplin olmayabilir evden çalışırken. İşte dikkat dağıtan çok fazla unsur oluyor. Böyle hani izole edebilecek bir yapı, bir şey, bir oda, ne bileyim bir şey olursa aslında çok da keyifli, oldukça verimli bir şey olabilir yani.
Peki şeye nasıl bakıyorsun? Pandemi mesela seni kişisel olarak nasıl etkiledi? Hani şey, bir yazılım geliştirici, bir teknik insan olarak.
Ne açıdan soruyorsun? İyi mi, kötü mü? Ben sana.
Ya iyi mi, kötü mü işlerin, normal hayatın, yani pandemi hızlandırdı ya mı seni işleri, yoksa yavaşlattı mı?
Yok aslında işler yani? Biraz sıkıntıya girmiş. Yani burada da durum bayağı çalkantılı. Hani epey işten çıkarmalar var. Hatta olmuş, olmaya devam ediyor. Hatta şunu öğrendim. İnsanlar mesela küçük yerlerden çıkıp daha böyle güvenilir, hani iş güvencesi olan yerlere doğru kaymaya çalışıyormuş. İşte Facebook, Google gibi yerlere girmeye çalışıyorlarmış. Rekabet arttı. Onun hani, çünkü artık şu an çok fazla işe girmek isteyen aday var. Hani kontrol şeye geçti gibi oldu. Çalışandan, iş arayandan ziyade işverene geçti gibi oldu. Böyle bir analiz okumuştum birkaç hafta önce. Hani kurallar artık şu an işveren belirliyor. Hani keyfine göre adam seçiyor, şey yapıyor gibi diyebilirim. Yani çok ciddi anlamda bence sektör etkiledi bu. Freelance veya ne bileyim böyle danışmanlık usulü iş yapmakta da bence yine tabii şimdi sektörde artık şey arttığı için, rekabet arttığı için dolayısıyla senin vermen gereken fiyat da hani hali hazırda düşüyor biraz daha. İş alman da zorlaşıyor. Hani benim gördüğüm biraz negatif yönde etkiledi aslına bakarsan işleri.
Ama sen mesela böyle bir dönemde hiç bilmediğin bir ülkeye gittin pat diye. Bu da enteresan olmuş tabii, yani biraz ya maceralı bir yaklaşım.
Evet, zor bir karar oldu. Yani çünkü gelmesem vizemin durumu biraz tehlikeye düşüyor gibi oluyordu. Hani şeyde konsoloslukta görüşme yaptığımda hani ne kadar erken gidebiliyorsan o kadar iyi söyle diye söylemişlerdi. O yüzden aslında biraz da geldim. Çünkü yani nihayetinde gelip burada biraz da para yapıyorsun. Yani çünkü hani evdesin, tamam hani iş almaya çalışıyorsun ama hani sonuçta hani düzgün maaş öden bir işte değilsin. Danışmanlık usulü iş yapıyorsun. Ve hani Türkiye'ye göre 7 kat fazla para harcıyorsun aslında bakarsan. Hani verdiğin kira öyle, hani yediğin işlerin öyle, ne bileyim harcamaların öyle. İşte bakalım, inşallah hayırlısı olur, ne diyeyim yani vallahi.
İnşallah. Peki ekibi büyütmeyi düşünüyor musun yakın bir zamanda?
Evet, yani hani şu bahsettiğim
Türkiye'den canavar
mentörlük yaptığım ekipten bahsetmiştim ya, işte onları yetiştirebilirsek böyle 3-6 ay arasında bir şeyimiz var, öngörümüz var. Onları yetiştirebilirsek yani seve seve onları tabii ki kullanmak istiyoruz. Bakalım, yani niyetimiz o.
Şimdi sen onlara mentorluk veriyorsun. Okey. Peki bu podcast'ı şu an dinleyen genç bir yazılımcıya ne dersin? Yani bir yazılımcı sence nasıl olmalı? Sen nasıl biriyle çalışmayı seversin?
Yani şöyle bir sıkıntı var. Yani biraz bence şey olmalı, yani ılımlı yaklaşmaları lazım. Özellikle eğer kendilerine bir mentor, ne bileyim yol gösteren bir abi, abla, hani böyle birini belirleyebilirlerse ve iletişimde kalabilecekleri, hani soru sorabilecekleri, ondan sonra hani gelen cevabı da böyle şey yapmadan ılımlı bir şekilde karşılayıp ona göre hareket edebilecekleri bir kendilerine bir sistem kurabilirlerse bence faydalı olur. Çünkü yani nihayetinde deneyimli birinden direkt hani fast track bir şey almış olacaklar. Yani bilgi almış olacaklar. Bazı şeyleri hani kendileri bakarken daha zorlanırken atıyorum. Yani deneyimli biri şimdi bir koda baktı. Yani bir tane keyword değiştirmesi birçok şeyi fark edebilir. Bir mentor belirlerse güzel olur. Ben onu söylemek istiyorum öncelikle. Bir de böyle şey olmak lazım. Yani hani alçak gönüllü olmak lazım. Ya bu her noktada geçerli aslında. Sadece yazılımcı için değil. O öyle olurlarsa daha böyle başarılı olacaklarını, takım için daha uyumlu olacaklarını, hani gelecek açısından, kariyer açısından daha böyle onlar için olumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü takım, yani biz mesela işte takımlarda bu şeye uymayan arkadaşlar oldu. Hani işte her şeyi ben bilirim, ben yaparım kafasında olan arkadaşlar oldu. Ya kimse sevmiyor böyle kişileri, söyleyeyim. Yani ekibi de zehirliyor. Dolayısıyla yani bir kişi bile tüm ekibi mahvedebiliyor. Yani mümkün mertebe öyle kişilerden kurtulmaya çalışıyorduk biz de. Yani tavsiyelerim bunlar aslında.
Anladım. Çok süper abi. Çok teşekkür ederim. Peki son olarak bir şey soracağım. Sen kişisel olarak kendini nasıl motive ediyorsun? Yani bugün o kadar şirkette çalıştın, girdin, mesailer, toplantılar bilmem ne. Yani bir motivasyonun neydi? Nasıl oluyor? Ve işte Amerika'ya giderken başka bir motivasyonu vardır illaki de. Nasıl kendini şey tutuyorsun? Güncel? Neler yapıyorsun?
Şu an aslına bakarsan yeniden tekrar kod olayına biraz girmeye çalışıyorum. Yani bu pazarda şey olmak için, kompetitif olmak için. Çünkü yani buraya geldiğimde aslında yeniden bir şey kuruyor gibi oldum. Nasıl diyeyim sana? Hani kariyer kuruyor gibi oldum. Yani birçok şeye belki sıfırdan başlamam gerekiyor. Şu an mesela Free Codecamp'ten şey çalışıyorum. Tutorial çalışıyorum. Öyle söyleyeyim ben sana.
Neye çalışıyorsun?
Valla JavaScript'e tekrar bakıyorum. Hani React ve hani Node tarafını biraz daha derinlemesine incelemek için. Çünkü sonuçta ekip React'te kod yazıyor. Hani ben de biraz daha o konuda hakimiyete sahip olmak adına açıkçası buradaki bir eksik bilgilerimi tamamlamaya çalışıyorum. Tabii belli bir dönem geçti. Hani artık yöneticilik tarafına gelmiş olduk ama yani maalesef burada o çok şey olmuyor. Talep var, evet. Bu alanda da talep var. Fakat atıyorum bir 100 developer olacaksa bir yer, hani bir tane işte program manager oluyor veya işte bir tane project manager oluyor. Dolayısıyla tekrar şey yapmak için benim yeniden koda dönmem gerekiyor. Yani bu beni biraz motive ediyor ve bununla birlikte ekibin çalıştığı teknolojiyle beraber hani teknoloji anlamında geri kalmamak adına yani eksiklerimi tamamlıyorum. Açıkçası bunlar beni motive ediyor şu anda.
Anladım. Çok güzel aslında. Güzel motivasyon sebepleri. Okey abi. Çok teşekkür ederim. Bir saati zaten biraz geçtik. Güzel de oldu. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı?
Vallahi şahane bir podcast yapıyorsunuz. Hani böyle gayet severek böyle dinliyorum. Özellikle teknoloji tarafında şahane işler yapan şirketlerin olduğunu ben bilmiyordum. Yani sizin işte ekip sayesinde öğrendim. Çok güzel oldu. Güzel oluyor. Yani devam edin diyorum gerçekten. Keşke bu arkadaşlarla bir araya gelebilsek hatta diye böyle içimden geçirdiğim de olmuştu. Böyle oturup konuşsak diyordum yani şu işi nasıl çözdüler veya bunu nasıl hallettiler falan gibi. Böyle tech talklar falan olsa gibi şeyler diye içinden geçirdiğim oldu. Yani gerçekten çok gizli cevherler var Türkiye'de de. İyi yapıyorsunuz, keşfediyorsunuz, buluyorsunuz. Tanıyoruz yani. Çok güzel oluyor. Elinize ayağınıza sağlık.
Teşekkür ederim abi. Çok, çok sağ ol abi. Yani hani 20'yi geçtik galiba. Devam da ediyor. Yani ben biraz da bir tanıdık ettikten devam ediyorum. Güzel şirketlerde de yaptık. Ya herkes değerli yani sen de dahil olmak üzere. O yüzden hani devam edeceğiz işte. Önemli olan burada hani paylaşım işte başka bir dert yok zaten. Hani insanların bildiklerini anlatması, sorması, öğrenmesi. Çünkü başka bir platformda o kişileri bulmak zor olabiliyor çünkü. Yani hani böyle bir ortam sağlamaya çalışıyoruz işte. Çok teşekkür ederim güzel lafların için. Ben
emeğinize sağlık. Herkese sağ olun.
Çok teşekkürler. İzninle programı kapatıyorum abi.
Tamam, görüşürüz.
Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.